Ayrım 13, Misyon, Hüsnü Mahalli, sayfa 153. Teröre destek, 3 Kasım 2014. Suriye'de gösterilerin silahlı ayaklanmaya dönüştüğü Haziran 2011'den sonra Esad, Türk ve dünya medyasına verdiği demeçlerde ülkede yaşananların bir özgürlük ve demokrasi mücadelesi olmadığını, olayın bölgesel ve uluslararası bir saldırı olduğunu anlatıp durdu. Esad bununla da yetinmedi ve içte ve dışta Suriye halkı için özgürlük ve demokrasi istediğini söyleyen ülke, güç, örgüt ve kişilerin aslında terörist olduklarını vurgulayıp durdu. Buna karşın Esad'ın terörist dediği örgüt, grup ve kişilere destek veren devletler ve onların yandaş medyası Esad'a terörist demeye başladı. Geçen süre içinde bu kampanya çok ustaca ve başarılı bir şekilde yürütüldü ve büyük ölçüde başarılı oldu. Çünkü aklı başında olması gereken insanlar bile Esad'ın zalim, gaddar ve terörist olduğuna inanmaya başlamıştı. Onlara göre Esad halkını bombalıyor ve halk Esad'ın zulmünden ülke dışına kaçıyordu. Hiç kimse 4 yıl önce halkının ezici çoğunluğu tarafından sevilen ve Erdoğan'ın kardeşim dediği Esad'ın aniden nasıl katil olduğunu sorgulamadı, sorgulayamadı. Hiç kimse Esad ordusunun bombaladığı kişilerin terörist olabileceğini düşünmedi, düşünemedi. Hiç kimse bir devletin kendini yıkmak için silahlı ayaklanma yürütenlere karşı kendini savunma hakkının bulunduğunu tartışmak bile istemedi. Hiç kimse özgürlük ve demokrasi isteyenlerin saldırılarında şimdiye kadar 50 bin asker, polis ve güvenlik elemanıyla bir o kadar Esad yanlısı Alevi'nin öldürdüğünü yazıp konuşmadı. Hiç kimse yurt dışına kaçanların ezici çoğunluğunun Esad zulmünden değil de IŞİD ve diğer terör örgütlerinin katliamlarından kaçtığını söylemedi. Peki sonra ne oldu? ABD ve AB ülkeleri 2013 ortalarında IŞİD ve Nusra için terörist dedi. Dedi ama Esad bu teröristleri bombalayınca ona da terörist dediler. Terörist IŞİD ve ÖSO destekli terörist Nusra arasında kanlı çatışmalar başlayınca işler karıştı. Kimin terörist, kimin özgürlük ve demokrasi savaşçısı olduğu anlaşılmaz oldu. Yalancılar rezil olmamak için bu kez terörist IŞİD'i Esad destekliyor yalanına sarıldılar. Oysa durum çok netti. Yüzlerce örgüt Suriye devletini yıkmak için farklı isimler adı altında bir araya gelmiş ve 100 kadar ülke onlara destek vermişti. Desteği veren ve alanların tümü teröristti. Terörist olmasaydılar, koalisyon uçakları Amerika'nın terörist ilan ettiği IŞİD ve Nusra'yı bombalamazdı. Terörist olmasaydılar, Suriye uçakları da onları bombalamazdı. Terörist olmasaydılar, tüm teröristlerin ana sponsoru Suudi Kral, bu örgütlerin ideolojik kaynağını oluşturan Müslüman kardeşleri terörist ilan etmezdi. Terörist olmasaydılar, Amerika Birleşik Devletleri ve AB ülkeleri savaşmak için kendilerinin dolaylı dolaysız Suriye'ye gönderdiği ruh hastası binlerce yabancı teröriste karşı Haçlı Seferi başlatmazdı. Peki bu durumda herkesin terörist dediği örgütlerle savaşan Esad neden ve nasıl terörist oluyor? Şimdi gelelim Türkiye'ye. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Esad için terörist dedi. Erdoğan, Kobane olaylarının başladığı ilk günden itibaren PKK, PYD ve IŞİD'i terörist ilan etti ama Obama'ya "Siz bunları boş verin, gelin önce Esad'ı devirelim" dedi. Obama o tarafla olmayınca bu kez Kobane'ye yardım konusunu "Ben Obama'ya söyledim" dedi. Yani Türkiye, terörist Esad'ın destek verdiği ve kendisinin de terörist ilan ettiği IŞİD'e karşı savaşan PYD'ye, askeri destek sağlayan peşmergeye yol verdi. Oysa yine Türkiye'ye göre PYD terörist örgüt ve bu örgüt terörist Esad'dan destek alıyordu. Bu da yetmiyor. Türkiye'nin müttefikleri Türkiye'nin terörist dediği PYD'ye yardım olsun diye Suriye uçakları ile birlikte IŞİD'i bombalıyor. Suriye uçakları ayrıca terörist PYD'ye yardım eden ancak Suudilerin de terörist ilan ettiği Müslüman kardeşliği ÖSO'yu da bombalıyor. İşte size bataklığı bol bir Orta Doğu ve bu Orta Doğu'da her tarafı yanlış ve riskli bir Türk dış politikasının somut kanıtları. Daha başka kanıtlar da var ama temel soru, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu neden bu yanlışlarda ısrar ediyorlar? Bu ikili 4 yıldır hiçbir öngörü, tespit, analiz ve uygulamaların doğru çıkmadığını görmüyor. 4 yıldır yaptığım gibi bir kez daha bu politikaların Türkiye ve tüm coğrafya için çok riskli olduğunu ve olacağını söyleyeceğim. Ben bu coğrafyayı biraz biliyorsam, orta ve uzun vadede de bu işten en çok zarar görecek ülke Türkiye olacaktır. Umarım, dilerim, ben yanılırım ama Türkiye'ye çok yazık olur. Tıpkı Irak, Suriye, Libya ve diğerlerine yazık olduğu ya da olacağı gibi. Bataklığın dibi. 6 Kasım 2014. Ankara'nın Arap Baharı ve özellikle Suriye ile ilgili hiçbir öngörü ve tespiti doğru çıkmadı. Suriye'de olayların başladığı ilk günlerde, şimdiki Başbakan ve dönemin Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Esad'ın 3 ayda devrileceğini söylüyordu. Davutoğlu, geçen süre içinde Türkiye sınırına yakın bölgeleri ele geçiren muhalif silahlı grupları korumak için tampon bölge ve uçuşa yasak bölge konuları üzerinde ısrarla durdu ama Batılı müttefikleri hiçbir zaman ikna edemedi. Hatta bir ara Suriyeli göçmen sayısı 100 bine dayanırsa tavır koyarız türünden açıklamalarda bulundu. Ama göçmen sayısı 1 milyonu çoktan geçti. Dönemin Başbakanı Erdoğan ise Emevi Camii'de namaz kılmaktan söz ediyordu. Geçen süre içinde Biden'ın söylediği gibi, Ankara Esad'ı devirme inadı ile Suriye'de savaşan tüm radikal ve radikal olmayan silahlı gruplara sınırsız yardım etti ve IŞİD ve Nusra gibi terör örgütlerinin ortaya çıkmasına yol açtı. Bu çaba içinde binlerce yabancı ruh hastası Türkiye'den Suriye'ye girdi. 9 Haziran'da IŞİD, Musul ve diğer bölgeleri işgal edince, Başkan Obama, Suriye'de savaşan grupların ılımlı olanlarının işe yaramadığını ve bunların hiçbir zaman Esad'ı deviremeyeceklerini söyledi. Ama aynı Obama, IŞİD'e karşı koalisyon konusu gündeme geldiğinde, Suriyeli ılımlı muhaliflerin IŞİD ve Esad'a karşı kullanılabileceğinden ve bu muhaliflerin Türkiye ve bazı bölge ülkelerinde eğitilmesinden söz etti. Sonrasında Kobani Savaşı başladı. Bir düşünün, neredeyse 2 aydır koskoca ABD, NATO ve müttefik bölge ülkeleri bin kadar IŞİD'çiyi yenemiyor. Peşmerge bile ancak 1 ay sonra Kobani'ye girebildi. Oyun içinde oyunlar. Herkes tezgah peşinde. Ama tiyatroların en alası Suriye içinde oynanıyor. En hakiki Müslüman benim diyen IŞİD, bir yıldır eski Sünni müttefiklerini temizliyor. Bu savaşta şimdiye kadar 7-8 bin hakiki ve hakiki olmayan mücahit öldürüldü. Ama ABD, dünyanın en garip kavramı olarak ılımlı savaşçı aramaya başlayınca durum değişmeye başladı. Geçen yıl içinde IŞİD ve Esad'a karşı savaşan muhalif gruplar şimdi kendi aralarında savaşıyor. ABD'ye en güçlü benim demek için. Geçen 2 hafta içinde Nusracılar, Ankara'nın adamları olarak bilinen ÖSO ve ona bağlı gruplara karşı savaş başlattı ve onları birçok bölgeden kovdu. Oysa önümüzdeki süreçte Suriye'de etkili olmak isteyen Erdoğan ve Davutoğlu ÖSO'yu daha etkin bir kart olarak kullanmak istiyordu. Bu konuda Obama'yı ikna etmeye çalışan Erdoğan ve Davutoğlu, ÖSO'nun hem ılımlı hem de güçlü olduğunu herkese inandırmaya çalışıyorlardı. Ama olmadı, olmayacak. Bu konuda birçok detay var ama gelen bilgilere bakılırsa bu gidişle Suriye'de yalnızca IŞİD ve Nusra kalır gibi görünüyor. Hangisinin daha ılımlı olduğunu varın siz düşünün. Biri kafa kesiyor, diğeri canlı canlı gömüyor. Belki de birleşirler. Türkiye işte böyle bir çıkmazda. Öyle olmasaydı Başbakan Davutoğlu, Halep'teki gelişmeler karşısında endişesini dile getirmezdi. Suriye'de olayların başladığı ilk günlerden itibaren Halep'in ikinci bir Bingazi olması için özel uğraş içinde olan Davutoğlu, önceki gün Halep için sembol şehir dedi ve Batı'nın buradaki gelişmelere daha fazla ilgi göstermesini istedi. Gelişmeler denilen şey ise Suriye ordusunun şehirdeki silahlı grupları temizlemek üzere olmasıdır. Çünkü ABD ve Batı'nın IŞİD'le meşgul olduğunu gören Suriye ordusu son iki ay içinde silahlı gruplara karşı kapsamlı saldırı başlatmış ve başta Şam'ın çevresi olmak üzere birçok yerde önemli zaferler elde etmişti. Halep kuşatması bu zaferlerin belki de en önemlisi olacak. Çünkü Halep, Türkiye sınırına 50-60 kilometre uzaklıkta ve o bölgede bulunan silahlı gruplar Ankara'dan yardım alıyor. Bu grupların başında bulunan ve Haziran 2011'de Antakya'da kurulan ÖSO'nun komutanları bu yardımlarla ilgili detayları günlük olarak Arap medyasına anlatıp duruyorlar. Özetle nereden bakılırsa bakılsın Ankara'nın işi zor. Başta Suriye olmak üzere Ankara'nın Arap Baharı ile ilgili hiçbir hesabı doğru çıkmadı. Ama daha önemlisi Ankara bu konularla ilgili olarak Batı'da da artık sıkıntı yaşıyor, yaşayacak. Birkaç gündür Berlin'deyim. Farklı çevrelerden bazı insanlarla sohbet ediyorum. Herkesin özellikle üzerinde durduğu ve konuşup anlatmaya ve anlamaya çalıştığı dört konu var. Yolsuzluk iddiaları ve Türk toplumu. AK Parti-IŞİD ilişkisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaçak sarayı. Erdoğan ve Davutoğlu, Batılı liderleri Arap Baharı ve özellikle Suriye konusunda yanlış bilgilendirip etkilediler ama artık herkes gerçeği görüyor. Peki sonuç ne diye sorduğumda ortak yanıt çok anlamlı. Batılı liderler kendileriyle dalga geçilmesinden hiç hoşlanmazlar. İyi de bu ne demek? Bunun hesabını mutlaka sorarlar ama uygun zamanı beklerler. Her yola başvuran AK Parti, 7 Haziran seçimlerini kazanamadı. MHP'nin kendisinden beklenen tavrı göstermesiyle toparlanan AK Parti, istikrar söyleminin taktikleri, yandaş medyanın saldırıları ve muhalefetin yetersizliğiyle 1 Kasım'da zafer kazandı. Türk seçmeni bir kez daha çok ilginç olduğunu kanıtladı ve kanıtlamaya devam ediyor. 17-25 Aralık sonrasında çalıyor ama iş yapıyorlar savıyla, AK Parti ve Erdoğan'dan vazgeçmeyen insanlar 7 Haziran sonrasında yaşanan IŞİD ve PKK saldırılarını 400 vekil istikrar ilişkisini gerekçe olarak gördü ve yine AK Parti'ye oy verdiler. Geçen süre içinde 550 kadar asker ve polisin şehit edilmesi ve 600 bin insanın çatışma bölgelerinden göçe zorlanması vatandaşlara istikrar söylemini hiç hatırlatmıyor. İşte bu nedenle 17-25 sonrasında 2014, 7 Haziran 1 Kasım sonrasında 2015 ve 2016 Türkiye için çok karanlık yıllar oldu. Her alanda akıl dışı yalanlar söyleniyor ve kontrol edilen medyanın %90'ıyla insanların bu yalanlara ve özellikle dini safsatalara inanması sağlanıyor. Böyle devam ederse ki öyle görünüyor, Türkiye'nin geleceği çok karanlık. Şimdilik bu karanlığı dağıtacak bir umut görünmüyor. Muhalefet partilerinin durumu, sol güçler arasındaki tartışma ve kavgalar, sivil toplum örgütlerinin çekingenliği ve genel olarak muhalif insanların ilgisizliği, duyarsızlığı ve korkaklığı ortada. Bu durumu gören AK Parti elbette geri adım atmayacak ve bütün plan ve projelerini devlet ve toplumun her alanında gerçekleştirmek için yoluna devam edecek. Başta MİT, polis ve yargı olmak üzere devletin tüm kurumlarını kontrol eden AK Parti, yandaş ve yalaka medyanın gücünü kullanarak her istediğini çok daha kolay bir şekilde yapıyor ve yapacak. ABD ve Batı umurunda değil. Irımlı Müslüman ve laik bir AK Parti modeli artık hiç kimseyi ilgilendirmiyor. Arap Baharı öncesinde AK Parti model olarak gören Müslüman kardeşler kökenli cihatçılar kısa bir süre sonra karşımıza ÖSO, Nusra ve IŞİD olarak çıktılar. 100 yıl sonra Atatürk Cumhuriyeti'nin geleceği nokta belki de Batı'nın ilgisini çekebilir. 2023'e de fazla bir zaman kalmadı. Sempatik Alımlılar, 19 Şubat 2015. Moda deyimiyle artık herkes ılımlı radikal farkını biliyordur. Ama kaç tür radikal var onu bilen yok. Örneğin Suriye'de savaşan ve sayıları bir zamanlar bini geçen silahlı gruplar, hepsinin tankı, topu, füzesi ve her türlü silahı var. Ama her nedense radikallerden söz edenler yalnızca IŞİD'i işaret ediyor. Oysa IŞİD elemanları için radikal değil, tüm anlamıyla ruh hastası, sapık ve katil sürüsü denilmeli. Peki Kaide'nin Suriye kolu olarak ortaya çıkan Nusra'ya ne demeli? Adı farklı IŞİD'çiler. IŞİD, Nusra, eşittir ESO ve diğer gruplar. Hepsi silahlı, hepsi katil. Şimdi ABD, karpuz seçer gibi bunlar arasından tipi müsait olanları seçecek ve onlara ılımlı diyerek eğitip donatacak, sonra da IŞİD'e karşı savaştıracak. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir misali, IŞİD savaşında sağ kalanlar Esad'la savaştırılacak. Bu oyunu biliyoruz. Batılı ülkeler kendi radikal İslamcılarını Suriye'ye göndererek bir taşla iki kuş vuracaklarını hesaplıyorlardı. Hem Esad'ı devirecekler hem de kendi katillerinden kurtulacaklardı. Ama olmadı, çünkü IŞİD Avrupa'dan gelenleri değil, daha çok Arap ülkelerinden gelenleri ön cephelere sürdü. Batı'dan gelenlerin büyük bölümü sağa kaldı ve ülkelerine dönmeye başladılar. ABD'nin şimdi eğitip Suriye'ye göndereceği tipler de aynı olacak. Peki bu ılımlı ve sempatik katillerin eğitileceği Türkiye, Ürdün ve Suudi Arabistan ne yapacak? Amerika'nın bu planına onay verecek mi? Hem evet hem de hayır. Pragmatizm ve real politikanın gereği. IŞİD tarafından pilotu yakılan Ürdün kralı, Suriye'de Esad'a karşı savaşan Nusra'nın ruh hastası katillerine sınırsız destek veriyor. İsrail ona yardım ediyor. Suudi Arabistan'ı anlatmaya gerek yok. Dünyanın en geri kalmış çağ dışı bağnaz ve tehlikeli yönetimi. Dünyadaki tüm ılımlı, yumuşak, sert, light ve moda deyimiyle radikal İslamcı parti, örgüt, grup, dernek ve cemaat bu yönetimin parasıyla beslenmiştir. Dolaylı dolaysız, yani ya direkt ya da CIA üzerinden. Türkiye'nin durumu ise belli. Arap medyasına bakılırsa AK Parti iktidarı bu coğrafyanın tüm sorunlarından sorumlu ya da taraf. Suriye, Irak, Mısır, Libya, Yemen. Peki kiminle birlikte? Katar, Suudi Arabistan, dünyanın tüm Müslüman kardeşleri ve bölgenin tüm seçme silahlı grupları. Radikal, ılımlı, yumuşak, sert ve öldürmeyi seven türlü türlü tipler. AK Parti yönetiminde Ankara bölgenin tüm kanlı tezgahlarının içinde. Arap medyasında bununla ilgili gerçek detaylar yazılıp anlatılıyor. Türkiye 4 yıl öncesinden farklı olarak herkesin endişe, korku ve düşmanlıkla baktığı bir ülke oldu. Türkiye bunu hiç hak etmiyor. AK Parti iktidarı artık gerçekleşmesi imkansız hayallerinden vazgeçmeli. Hiç kimse Erdoğan'a bölgenin liderliğini vermez, vermeyecektir. AK Parti iktidarı derhal bölgenin tüm radikal, ılımlı, yumuşak ya da sert İslamcı örgütlerinden uzak durmalı. İnanın bana, bunlardan iş çıkmaz. Bunların bulunduğu ülkelere bakın. Bunların doğup beslendiği ortamları inceleyin. Bunların ilişki içinde oldukları karanlık örgüt ve güçlere bakın. Umarım AK Parti bunlara benzemek istemiyordur. Umarım AK Parti Türkiye'yi bölgenin diğer ülkelerine benzetmek istemiyordur. Örneklere bakın. Saddam, Mübarek, Kaddafi, Bin Ali ya da Bildikşah, Sultan, Kral, Emir ve Şeyhler. Umarım AK Parti bölgenin diğer partileri gibi olmak istemiyordur. Örneğin Baas. Yoksa bu kadar yeni anayasaya ne gerek var? Saddam'ın Irak'ı olmak en kolayı. Ya da yakışıklı Timim'in Katar'ı. Katar, Katar demokrasi. Anayasa, yasalar, parlamento, özgür medya, sivil toplum ve örgütleri ve seçim yok. Para ise çok. Ve hepsi Emir Hazretlerinin özel hesabında. Hazretlerinin ayakkabı kutuları bile yok. Çünkü hep terlikle dolaşır. Bu ılımlılar konusu çok konuşuldu ve zaman zaman konuşuluyor. Radikaller, yani IŞİD, Nusra ve benzerleri, Esad'ı deviremeyince Amerika, Haziran 2014'te Musul'un işgalinden sonra farklı bir yöntem geliştirdi. Bu yönteme göre Suriye'de savaşan teröristler arasından ılımlı olanlar seçilecek, Ürdün ve Türkiye'de eğitilecek ve sonra da donatılarak Suriye'ye sokulacak. Bu ılımlılar önce IŞİD'e sonra da Esad'a karşı savaşacak. Uzun tartışmalar sonunda eğitim Türkiye'nin Kırşehir bölgesinde başladı. Plana göre 3 yıl içinde 15 bin militan eğitilecekti ama Kırşehir kampı için yalnızca 120 kişi bulunmuştu. Çünkü CIA onları belirli kriterlerle ve özenle seçiyordu. Örneğin Türkiye, Türkmenlerin eğitilmesini istiyordu ama CIA olmaz diyordu. Ve sonuçta bu 120 kişi eğitildi, donatıldı ve Suriye'ye sokuldu. Bu kişiler Suriye'ye sokuldu ama aynı gün bir bölümü öldürüldü, bir bölümü kaçtı, geri kalanlar Nusra'ya teslim oldu. Eğitilip tekrar sokulan ikinci grubun kaderi farklı değildi. Bunun üzerine 3 Ekim 2015'te Başkan Obama projenin işe yaramadığını itiraf ederek iptal edildiğini açıkladı. Obama'ya göre muhalifler işe yaramaz, beceriksiz ve Esad'ı deviremezler. Türkiye'nin ısrarıyla 2016'da projenin tekrar gündeme getirilmesi konuşuldu ama pratikte hiç kimse bu işe yanaşmadı. Çünkü Batı, Suriye'de savaşan militanlar arasında ılımlıların var olma olasılığının zayıf olduğunu kabul eder olmuştu. En ılımlı olan ÖSO'nun militanları Suriye askerinin kalbini söküp kanını içmişti. Batı'nın gaddar ülke ve güçleri ve onların bölgesel işbirlikçileri o ruh hastalarından bunu istemişti. Radikaller kafa keserken ılımlıların geri kalması düşünülemezdi. Ayrıca bu ılımlılığın gramajını kim belirliyor? Obama, Holland, Cameron, Suudi Kral Selman, Katar Emiri Temim ya da Erdoğan mı? Ya da bir ılımlının radikal olmamasının garantisi ne? İkisi arasında çizgi ne kadar kalın, ne kadar uzun? Kırmızı mı, siyah mı? Muhatap kim? 23 Şubat 2015. Yandaş medyaya bakılırsa AK Parti yönetiminde Ankara, Süleyman Şah'ın büyüklüğüne layık bir kahramanlık destanı yazmış, Türk ordusu Süleyman Şah türbesini bulunduğu yerden alarak yeni bir yere taşıdı. Peki bu operasyon sırasında Ankara'nın muhatabı kimdi? Uluslararası politik anlamında bölgede uyduları dolaşan Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya. Coğrafyanın gerçekleri açısından PYD ve IŞİD. Türk askerinin geçtiği bölge PYD'nin kontrolünde. Daha doğrusu yeni kontrolüne geçmişti. Çünkü Kobani kuşatmasını kıran PYD militanları IŞİD'in peşine düşerek Fırat Nehri'nin kıyısına dayandı. Fırat, Rojova yani Batı Kürdistan'ın batı sınırı. Bazılarına göre bu sınır Akdeniz sahillerine kadar uzanır. Yani Süleyman Şah Türbesi dar ya da geniş kapsamlı sınırları ile Rojava'nın içinde olacak. Yani Kürtler Suriye'de özerk ya da federal bir yapı elde ederlerse Ankara'nın muhatabı PYD yani PKK olacak. Olaya başka açıdan da bakılabilir. Türk askeri türbenin yeni yeri ile dar ya da geniş sınırları içinde Rojava'nın ortasında kalacak. Türk ordusu bu mevzilenme ve olası yayılmasıyla Rojova'yı ikiye bölebilir. Hatta dar sınırları içinde Rojova'nın bütünlüğünü önleyebilir. Görüldüğü gibi türbe konusu basit bir güvenlik konusu değil. Olaya biraz da bölgesel Kürt stratejisi açısından bakılmalı. Hatırlatalım. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, 2 hafta önce PYD lideriyle YPG komutanı iki bayanı sarayında kabul etmişti. Üstelik YPG komutanı askeri kıyafetiyle gelmişti. Hemen peşinden Hollande, Irak-Kürdistan Başkanı Mesut Barzani ile buluştu. Hepsi Paris'e giderken Türkiye üzerinden uçuyor. Hemen peşinden Suriye'deki Kürtler, yani PYD, federal bir yapı isteğinde bulundu. Gelelim IŞİD'e. IŞİD yaklaşık 2 yıldır türbenin bulunduğu bölgeyi ve çevresini kontrol ediyor. Geçen süre içinde türbedeki askerlerin nöbet değişimi ve malzeme ulaştırılması IŞİD'den izin alınarak yapılıyordu. Burada sorulması gereken temel soru, geçen süre içinde IŞİD neden türbeye dokunmadı? Oysa aynı IŞİD işgal ettiği Suriye, Irak ve Libya şehir, kasaba ve köylerindeki kilise, mabet ve Sünni ya da Şii tüm türbe, makam, mezar ve hatta tarihi camileri yakıp yıkmıştır. Ama her nedense Süleyman Şah türbesine dokunmamıştır. Şimdi de türbeyi yeni yerine taşımaya giden Türk askerlerine dokunmamıştır. Bu nasıl olmuştur bilemem ama olay biraz da Musul rehineleri olayını andırıyor. Türk rehinelere karşılık Türkiye'de tutuklu 200 kadar en tehlikeli militanını serbest bıraktıran IŞİD, türbeye gelen Türk askerine bir tek kurşun sıkmamanın karşılığında acaba ne aldı? Böyle bir durumda kahramanlık söylemlerinin hiçbir anlamı yok. Çünkü karşımızda ruh hastası IŞİD'çiler var. Adamlar isteseydi giren Türk askeriyle savaşır ve ciddi sorunlar yaratabilirlerdi. Baksanıza, koalisyon uçaklarının desteğine rağmen Irak ordusu, peşmergeler ve milis güçleri IŞİD'le baş edemiyor. Adamlar her gün Irak'ın bir şehir ya da kasabasına saldırıyor ve karşı tarafa büyük kayıplar verdiriyorlar. Çok net ve açık bir ifadeyle IŞİD isteseydi Türk askerine karşı savaşır ve Türkiye kendini Suriye ve bölgede yeni bir denklemin içinde bulabilirdi. Ama bu olmadı ve Türkiye türbenin bulunduğu stratejik bölgeyi IŞİD'e bıraktı. O bölge belki de IŞİD ve yandaşlarının Suriye ve Irak'ta kurmayı planladığı Sünni Hilafet Devleti'nin kutsal bir mekanı olarak kalabilir. Son operasyon basit bir yer değiştirme olayı değildir. Bunun içinde çok farklı ve biraz da karanlık noktalar var. Umarım AK Parti yönetiminde Ankara, saplandığı Orta Doğu bataklığında çok fazla derinlik peşinde değildir. Çünkü AK Parti yönetiminde Ankara, son 4 yılda ne yaptıysa yanlış yaptı ve çok tehlikeli ve karanlık oyunların içinde oldu. Bu oyunun dışına çıkması artık kolay değil. Süleyman Şah Türbesi'nin taşınması ile ilgili çok şey yazılıp konuşuldu. Ama ilginç olanı HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in 1 Ekim 2015'teki itirafları. Önder, türbenin taşınması sürecinde dönemin Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu ile birlikte çalıştık. PYD Türk ordusuna destek verdi. Başbakan Davutoğlu Rojova'ya yani PYD'ye teşekkür etti dedi. Önder'in bu söylediklerini kimse tekzip etmedi. Çünkü söyledikleri doğruydu ve elbette kanıtı vardı. Ama olan olmuştu. Türbe IŞİD'den kaçırılmıştı ve Türkiye büyük devlet olarak davranamamış ve IŞİD'le karşı karşıya gelmekten çekinmişti. Tıpkı Musul'daki rehineler olayında olduğu gibi. Kaçırılan ve 101 gün sonra serbest bırakıldıktan sonra Davutoğlu tarafından alnından öpülen Başkonsolos Öztürk Yılmaz, 1 Kasım 2015 seçimlerinde CHP'den vekil seçildi. Ama o karanlık kaçırma olayıyla ilgili hiçbir şey anlatmadı. 22 Aralık 2015'te mecliste konuşan Yılmaz, son 5 yılda Musul ve çevresinde sayısını bile unuttuğum yüzlerce Sünni aşiret liderini Türkiye'ye davet ettik, yedirdik, gezdirdik, yardım ettik. Ama IŞİD Musul'u işgal edince hepsi 11 Haziran 2014'te gidip Bağdadi'ye biat etti, dedi. Keşke Sayın Yılmaz, IŞİD'in Musul işgali öncesinde, sırasında ve sonrasında AK Parti ile ilişkiler hakkında da bilgi verseydi. Irak Parlamentosu Araştırma Komisyonu'na göre Musul'un işgal planı İstanbul'da hazırlanmıştı. Yani AK Parti'nin bilgisi ve desteğiyle. Demek ki Başbakan Davutoğlu'nun stratejik derinliği bu kadar derin. 13. ayrımın sonu, sayfa 167.